Ayrım 4, sayfa 40. Oyma harfler kaba ve üstün körüydü. Ama üzerinde kazıdıkları kaya aynen ölü çevreleyen çöl gibi 2000 yılda doğa koşullarının yıpratıcı etkisini yaşamamıştı. Yazıt aynen yazıldığı gündeki kadar belirgindi. Pierre satırları kendi küçük defterine yazarak tercüme ettiyse de hepsi bir tane dek bir şey söylemedi. McCabe sabırsızlıktan sinir içinde kıvranıyordu. Pierce en alt satırı defterine aktarmak üzere eğildiğinde kadının bacağını yüzünün hemen yanında hissetti. Bacağa baktı ve onun ellerinde bir kadın için dikkat çekecek derecede fit olduğunu düşündü. McCabe bu bakışı fark etmişti. 20 yıl önce olsa belki şanslı olabilirdi George dedi gülümseyerek. Şimdi ise kendi yaşındaki erkekleri yeğliyorum. Pierce gülümseyerek son notunu da aldı. Benim için bir istisna yapamaz mısın Molly? McCabe ona doğru eğilerek George dedi. Evet. Şu lanet yazıtı tercüme etsene. Pierre sırıtarak tercümesini yeniden gözden geçirdi. Başını salladı, yüzü ifadesizdi. Bu sahte olmalı. George, emin ol değil. Bunu sana garanti ediyorum. Orada ne yazıyor? Kadının sesinden sabırsızlığını bastırmakta zorlandığı anlaşılıyordu. Pierce not defterine karaladıklarını okudu. Burada tüm kötülüklerin, tüm canavarların en kötüsü yatıyor. Ateş ve kılıç sonsuza dek taş ve toprak altına gömülen bu ölümsüz başı gövdesinden ayırdı. Bu yazıyı okuyan herkese uyarıyorum. İçinizdeki çığlıklar atan dürtüyü önemsemeyin ve toprağı kuru tutun ki bu canavar uyanıp korkunç intikamını, zevkini yaşamasın. McCabe anıtını kırıştırarak kaşlarını çattı. Yani burası bir mezar mı? Pierce kaşlarını çatıp düşündü. Sonra birden aynen bir yarış atı gibi koşmaya başlayarak tepeye çıktı. McCabe de onu izledi. Sıcak kuru havada soluk soluğa çadırlar ve kamyonlardan oluşan küçük bir köyden farksız olan UNESCO Dünya Kültür Mirası ana kampının bulunduğu tepenin zirvesine ulaştılar. Pierce arkasına dönüp yeniden Joglif'e baktı. Bir anda gözleri büyüdü. Bu Hydra dedi. McCabe gözlerini kısarak baktı. Hydra mı? Pierce Ela'ya çalan gözlerini parlıyordu. Kadına baktı. Lerne bataklığı yılanı. 9 başlıklı bataklık canavarı. Taipon ve Ekedina'nın çocuğu. McCabe başını salladı. Bütün bunlar onun için hiçbir anlam ifade etmiyordu. Pierce onu omzundan tutarak telaşla açıkladı. Herakles. Kim? Pierce iç çekti. Artık kimse onun gerçek adını bilmiyordu. Yani Herkül. Herkül Alkmen. Yani bir ölümlü ile Zeus'un oğluydu. Bir yarı tanrı. Bu yüzden Zeus'un kıskanç karısı Hera'nın gazabına geldi ve çıldırdı. Bu çılgınlığının geçmesi ve günahlarının kefaretini ödemesi için kral Atreus'un mahiyetine katıldı. Orada 12 yıl kaldı ve tam 12 güç görevi başarıyla tamamladı. İkinci görevi bataklıkta yaşayan 9 başlı bir yaratıkla savaşmaktı. Herkül onu öldürdü. Bunun için Pierce Nazca çölünün yoğun sıcağına direnen bir buz parçası gibi donuverdi. McCabe merakla sordu. Nasıl? Tam ortadaki başı kesti. Ölümsüz sayılan başı ve yeni bir başın oluşamaması için boyun kökünü ateşle dağladı. Pierce dalgın, tek düze ses tonuyla konuşmayı sürdürürken kafasından sayısız olasılık geçiyordu. Efsanelerin büyük bir kısmında Herkül'ün bu kafayı büyük bir kayanın altına gömdüğü anlatılır. Sence bu sit alanı kaç yıllık? Karbon testleri M.Ö. 400 ile 500 yıllarını gösteriyor. Bazı bilim insanları ki aralarında ben de varım, Herkül'ün gerçek bir insan olduğuna ve M.Ö. 400 yıllarında yaşadığına inanıyor. Gözleri büyüdü. Zaman uyuyor. O dönemde Yunanistan'da gemiciliğin çok gelişmiş olduğunu biliyoruz. Salamis Savaşı'nda İranlılara karşı zafer kazanmalarında güçlü filozoflarına borçluydular. Herkül kumandasında bir keşif yolculuğunda Peri kıyılarına ulaşmış olmaları olası. Antik Yunanların yelkenli gemileri mi vardı? Evet diyen Pierce gözlerini ovuşturdu. 150 ton kadar ulaşan yük gemileri Yunan devletleri bu sayede çok zengin olmuşlardı. Ama yalnızca yük gemisi değil. O zamanlarda mürettebatı ve serüvenleriyle büyük ün kazanan, hatta efsane olmuş bir gemi vardı. Belki adını duymuşsundur. Argo. McCabe gülmemek için kendini zor tuttu. İason ve Argonautlardaki mi? O filmi gördüm, George. Ray Harrison'un tekniği dahice. Ama sonuçta bu yalnızca bir öykü. Pierce ona bakarak sırıttı. UNESCO'nun size gönderdiği bilim insanlarını daha iyi araştırmalısınız, Molly. McCabe yüzündeki gülümseme kayboldu. Nasıl yani? Bir yıl kadar önce bir gömütte M.Ö. 400 yıllarına ait olduğu belirlenen Argo adlı bir antik Yunan gemisinin mürettebatının manifestosunu bulduk. Yağmacılar tarihi eserlerin büyükçe bir kısmını götürmüşlerdi. Ama manifesto diğer bazı çürümüş belgelerle birlikte bir gedinin içinde saklı kalmıştı. Manifestoda mürettebattaki 40 kişinin adı vardı. Bunlardan biri de Herkül'dü. Peki ama neden bunu hiçbir yerde okumadım? Açıklama yapılmadı mı? Hayır, manifesto çalındı. Kim tarafından? Pierce omuz sikti. Laboratuvarına giren, kafasına vurarak onu bayıltan iki maskeli adama ilişkin öyküyü değil yenilemek, anımsamak bile istemiyordu. Üstelik bu eylemin ardında kimin olduğuna ilişkin tahminlerinden de Ankietre'deki kazılar ve keşfettikleri antik gemiden de bahsetmek istemiyordu. Her ne kadar bu konuşmayla ilgili olsa da onun güvenini kazanmak zaman isterdi. Kim bilir dedi kayıtsızca ama emin ol liste gerçekti. Herkül gerçekten yaşamış. Elbette ki Zeus'un oğlu değildi ama yaşayan bir kahraman olduğu gerçek. Ve belki bu yalnızca bir tahmin. Peri'ye ulaştı. Kanıtı da bu olabilir. Pierce kaya parçasını işaret etti. McCabe onu omuzundan tuttu. George. Gözleri karşılaştı. Gülümseyen McCabe'in gözleri kısılmıştı. Öyleyse o kayanın altına inmeliyiz. Pierce ağır ağır başını salladı. Büyülenmiş gibiydi. McCabe bir şey daha diye ekledi. Güvenliğe ihtiyacımız olacak. Eğer bu duyulursa tarih yağmacılarını durduramayız. Sürüler halinde gelirler ve UNESCO kimlikleri onları geri püskürtmeye yetmez. Pierce bir anda kendine geldi. Uydu telefonunuz varsa bu iş için en doğru adamı tanıyorum. 3. Ostwork-Nosok, Sibirya. Doğmuş gülün üzerinde ilk bakışta seçilemeyen dört figür ilerliyordu. Tepeden tırnağa beyaz kamuflaj giysilerine bürünmüş olan Delta ekibi hedefine yani terörist eğitim kampına doğru ilerliyordu. Aden Abyan İslam Ordusu, Sibirya'nın kuzeyinin ıssız çölünü vatanları olan Yemen'in kızgın çöllerine yerleşmişlerdi. Bu kampın ne zamandır var olduğu ya da Rus hükümetinin bundan haberdar olup olmadığı bilinmiyordu. Bilinen tek şey vardı. Stan Trampline ya da kod adıyla kale, bu lanet olasıca yeri havaya uçurmanın zamanı geldi diye geçiriyor artık dedi. Delta ekibinin tüm operatörleri gibi o da adını bir satranç figüründen almıştı. Kalenin boynundaki mikrofona konuşması sayesinde ekibin diğer elemanları sert esen kutup rüzgarına rağmen onu duyabildi. Soğuğun korkunç bir büzüştürme etkisi var. Burası o kadar soğuk ki bu girişte yakında adımı Susan olarak değiştirmek durumunda kalacağım. Dört beyaz figür gülmekten neredeyse kırılacaktı. Onları uzaktan kar ve buzdan ayırt etmek mümkün değildi. Zaten U formundaki ada ve çevresinde kar dışında bir şey yoktu. Çok yakından bile rüzgarın savurduğu kar yığınlarını andırıyorlardı. Kamuflaj giysilerindeki tek kusur antifrefle kar gözlüklerindeki 5 santim genişliğinde açıktı. Ama bunu fark etmek için düşmanın onlara 2 metreden fazla sokulması gerekiyordu. Zaten o zaman da çok geç demekti. Arkalarından gelen bir uğultuyla grup olduğu yere kala kaldı. Kod adı at olan Shine Da Jong gürültüyle kulak kesildi. Buzun üzerinden hızla yaklaşan bir araç vardı ve arkalarından tam üzerlerine geliyordu. Altı yönüne dikkat dedi. Başlar aşağı, kımıldamayın. Dört delta operatörü yüzlerini kara gömdüler. Motor homurtusundan ve aracın tekerleklerinin buzdaki titreşiminden aracın hızını ve uzaklığını saptamaya çalışıyorlardı. Hemen yanlarından geçip gidecekti. Koyu mavi at konuşuyor. Gelen hedefi görebiliyor musun? Kısa bir hışırtının ardından hiçbir zaman karşılaşmadıkları ancak onları sürekli olarak uydudan izleyen adamın ANPRC 158 kişisel radyo aygıtındaki soğuk sesi duyuldu. Gerek sesli iletişim, gerekse veri transferini gerçekleştirmeyi sağlayan bu aygıt, aynı zamanda içerdiği GPS ile ekibin dünyanın her yerinde izlenebilmesini sağlıyordu. Tek sorun, bu işlemin bir saniyelik gecikmeyle gerçekleştirilebilmesiydi. Anlaşıldı at, zoomluyorum. Uzaklık 100 metre. Kar aracında iki kişi görünüyor. Doğrudan üzerinize geliyorlar. Sorun çıkarırlar mı? Silahlılar ama savaşa hazır görünmüyorlar. Bir dakika. Vezir tam yolların üzerindesin. Sağa doğru biraz kayman gerekiyor. Anlaşıldı dedi. Canlı, tipik bir kadın sesi. Ekibin tek adın üyesi Zelda Baker'ın kod adı Vezir'di. Kımıldamadan içindeki iki yolcusuyla kar aracının üzerine gelmesini bekliyordu. Koyu mavi, 2 metre sağ dedi. İşaretimle 3. Vezir gergin bir halde işareti bekliyor. Koyu mavinin bir saniye gecikmeyi hesaba katmayı unutmamış olmasını diliyordu. Altındaki buzun titreşiminden çene kemikleri birbirine çarpıyor. Motorun gürültüsü kulaklarında uğulduyordu. 2. Bir an koyu mavinin işaretini bunca gürültü içinde duyup duyamayacağından emin olamadıysa da bir an sonra duyulan ses son derece gür ve netti. Şimdi. Vezir kapalı bacakları ve göğsünde kenetlediği kollarıyla iki kez sağa doğru yuvarlandı. Kar aracı tam solundan geçerken yüzünü kara gömdü. Aracın arkasındaki zincir kolunu sıyırıp geçmişti. Bir dakika kadar sonra motorun uğultusu azaldı ve sonra durdu. Kıpırdamayın diyen koyu mavi sanki araçtakiler onu duyabilirlermiş gibi fısıldıyordu. Ekipten tam 7 metre ötede adamlardan her ikisi de koltuklarında arkaya döndüler. Gözlerini kısmış, dikkatle karın üstünü araştırıyorlardı. Bedenleri kalın termal çamaşırlar ve köklerle örtülüydü. Her birinin sırtında AK-47 tüfek vardı. Motor rörentide çalışırken adamlardan biri buzu araştırarak ekibe doğru ilerledi. Yeniden koyu mavinin sesi duyuldu. Kimin adını söylersem bu o tarafa bakmadıklarının anlamına gelir. O kişi hemen ateş açsın. Aralarından birinin bu iki adamı öldürmesi için gelecek işareti beklerken Delta ekibinin dört elemanının kalp atışları düzenli ve sakindi. Bu iki adamın ölümü pek umurlarında değildi. Bunlar katil ve terörist bir örgütün elemanlarıydı ve ekibin görevi amacı hepsini temizlemekti. Aslında planları hepsini kampın içinde dışarıdan gelecek bir müdahaleden saklandıkları bir ortamdayken bir arada kısırmak, hep birlikte havaya uçurmak ve gereksiz bir silahla çatışmaktan kaçınmaktı. Normal koşullarda bu amaçlarını gerçekleştirmeleri için bir Tomahawk füzesi yeterli olabilirdi. Ama Rus topraklarında oldukları için füze saldırısı savaş nedeni olarak nitelendirilebilirdi. En iyisi onları karadayken kısırıp yok etmek ve o an için radarının dışında kalmayı sağlamaktı. Sonuçta Ruslar bu alanı keşfettiklerinde dolmuş kül dışında hiçbir şey bulamayacaklardı. Devam dedi koyu mavi, temiz. Aralarından hiçbiri motorun çalıştığını ya da kar aracının uzaklaştığını duymamıştı. Ama koyu mavi temiz diyorsa bu temiz olduğu anlamına geliyordu. Dördü birden tam başlarına kaldıkları anda hemen yakınlarındaki adamın kesik boynuyla yere yığıldığını gördüler. Bir anda kan kırmızıya boyandı. Hemen adamın arkasında onları iki ince yarıktan izleyen beyaz bir hayalet vardı. Beni özlemediniz mi? Kale ayağa kalkarken seslendi. Şah, buraya nasıl geldin? Jack Ziegler kod adıyla Şah 18 santim uzunluğundaki bıçağını karla temizledi. Hemen arkasında duran kar aracından ikinci adam dışarı sarkıyor. Boynundan hala ince bir sicim halinde kan damlıyordu. 5 dakika önce geldim. Arkamdan neler konuştuğunuzu duymak istedim. Palavra diyen kale, beyaz, ikinci nesil 40 mm roket atar takviyeli FNS Skal modüler saldırı tüfeğindeki karları temizledi. 5 arasında silah en merak olan oydu. Bu tüfeğe ek olarak kar giysilerinin altında kalçasının her iki yanında bir tane olmak üzere 2 adet de 50 kalibrelik Magnum çöl şahini tabancası vardı. Onları çocuğu gibi seviyor ve değer veriyordu. Ama ölümcül çocuklardı bunlar. O sırada yine koyu mavinin sesi duyuldu. Hedefe doğru harekete geçin. Sizi fark etmiş olmalılar. Şah kar aracındaki ölü adamın başını kaldırdı. Adamdan araca akan kan çoktan buz kesmişti. Adamın ceketini açınca boynundaki kesik ve hemen altındaki boyun mikrofonu ortaya çıktı. Kahretsin. Bu üçüncü dünya pisliklerinin son teknolojilere el atmalarından yoruldum artık. Kale, lanet olasıca özel sektör diye homurdandı. En fazla parayı veren teknolojiye sahip oluyor. Bunun kimin ölümüne yol açacağı umurlarında bile değil. Ne de olsa sonuçta tetiği çeken onlar değil. Sözde ellerine kan bulaşmıyor. Şah elini cebine sokarak küçük bir ekranı ve dokunmaya duyarlı klavyesi olan bir aygıt çıkardı. Bugün artık kimse dökülen kanda suç olmadığını iddia edemez. Eliyle ekrana dokunarak bir şeyler yazıyordu. Şimdilik kaptan kaç kişi dışarı çıktı? Hiç kimse dedi koyu mavi. Ama 5 ya da 6 kişiyle birlikte bir snoket aracı dışarı çıkmak için hazır durumda. Anlaşıldı diyen Şah kod tanımlama işlemini tamamladı. O anda ateş ve dumandan oluşan bir alev sütunu göğe doğru yükselirken kulakları sağır eden bir patlama duyuldu. Ada adeta bir volkana dönüşmüştü. Basınç dalgasının etkisiyle oluşan kar bulutunda bir an gözleri tamamen kayboldu. Kar yeniden yere çöktüğünde ada artık dumanı tüten bir enkaz alanıydı. Yakıt bulunan noktalardaki çok sayıda patlama birbirini izliyordu. Bütün bunların ortasından üzerlerine doğru gelen bir sunaket vardı. Adamın biri aracın penceresinden elinde bir AK-47 tüfekle sarkmış, onlara nişan alıyordu. Aracın üzerindeki iki adam da aynı şekilde kendi AK'lerini ayarlıyordu. Üçü de aynı anda ateş açtı. Ekip kendini karın içine attı. Bu şekilde görünmeyeceklerinin bilincindeydiler. Bunu bana bırakın diyen Şah, içinde bir tek yolcusu olan kar aracını siper olarak kullanmak için arkasına geçti. Yarı otomatik PSG-1 keskin nişancı tüfeğini omuzundan alarak sunakete nişan aldı. Aracın ateşli muhabere için yapılmadığını, dolayısıyla camlarının büyük olasılıkla kurşun geçirmez olduğunu biliyordu. Dürbünden bakınca sürücünün başını gördü. Adam diğerlerine bağırarak bir şeyler söylüyordu. At yavaşça tetiği çekti ve aynı anda tek bir parti yaylım ateşi AK-47'lerin gürültüsünü bastıracak şekilde namdan çıkarak geniş alana yayıldı. At dürbününden yalnızca rüzgar koruyucuda küçük bir delik olduğunu görebiliyordu. Cam kurşuna dayanıklıydı. Kahretsin. At yeniden nişan aldı ve yarı otomatik silahının yaylım ateşini ayarladı. Snoket buzun üzerinde hareket ediyor, sağa sola yalpalıyordu. Bu da hedef tutturmaya güçleştiriyordu. Ne var ki at Yılmaz bir keskin nişancıydı. Bu tüfekleri kullanmada yeryüzünde çok az kimsenin olabileceği kadar ustaydı. Solunu tutup ardı ardına 15 el ateş etti. Beyaz noktacıklarla bezenen rüzgar koruyucuda 8 kurşunun birden ve ilk kurşun isabet ettiği noktaya isabet etmesiyle kurşun geçirmez cam da bir delik açıldı. Yalnızca 3 kurşun camı aşmayı başardı ama ilk kurşun hedefini buldu. Diğer 2 kurşun isabet edebileceği kafa filan kalmamıştı. Ancak sürücüsü olmasa da Sunoket ekibin üzerine gelmeyi sürdürüyordu. Üstelik Sunoket sürücüsü olmayınca onlara ulaşsa bile durmayacaktı. AK-47 ateşiyle grubun etrafındaki karlar hala havalanıyordu. Hemen tüm terör örgütlerinde olduğu gibi adamların hepsi nişan almada son derece kötüydüler ve silaha da hakim değillerdi. Kale keskin nişancı tüfeğinin dürbününden baktı.